İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil'le Tefekkür Ufku programında gündemdeki konuları ele alıyor. Deliller çerçevesinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenlerimiz, geçen haftadan bir sözümüz vardı. İslam'da kadının yerine dair bir sohbetimiz olmuştu, görüşmemiz olmuştu ve burada özellikle kadınla ilgili istismar edilen, kadınların konumuyla ilgili istismar edilen, yanlış yorumlanan ayet ve hadislerle ilgili bir sayfa açalım diye söz vermiştik. Bugün inşallah hocamla birlikte bu sayfayı açıyoruz. Hangi ayetlere dayanarak kadının yerini yanlış bir yere doğru çekiyorlar veya nasıl ayetleri yanlış bir zemine oturtup çerçeveye oturtuyorlar? İnşallah onları değerlendirmeye çalışacağız. Buyurun hocam.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabii öncelikle bir giriş mahiyetinde olsun. Bu kadın, İslam'da kadın başlıklı çalışmalar niye yapılmaya başladı? İslam'da kadının yeri, kadının şahitliği, kadının miras paylaşımı, çok eşlilik, kadının dövülmesi vesaire. Bunları biz niye konuşmaya başladık? Öncelikle bunu bir kısaca değerlendirmeye alalım isterseniz.
Kim bizim gündemimize bunu?
Evet.
Kendi kendimize mi konuşuyoruz?
Evet. Ya bu gerçekten ümmetin bir iç meselesi midir? Yoksa bize dışarıdan efendim ithal edilmiş bir
mesele midir?
Sırnak içinde bir problem midir? Şöyle diyelim, sahabe-i kiramdan itibaren bu ümmetin selefi, uleması, fukahası, İslam ahkamıyla ilgili, İslami hükümlerle, Kur'an sünnet hükümleriyle ilgili meseleleri, biz inanıyoruz ki bir hakkın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alınan bilgiler ışığında öğrendiler, tefsir ettiler, tartıştılar. Allah Teala'nın muradı neyse onu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in açıklamaları çerçevesinde yakaladılar ve yansıttılar. Bu ümmet 1400 sene, bir modern zamanları çıkarırsak 1300 sene yaklaşık bu meseleyi tartışma konusu yapmadı. Ne Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in eşleri, ne sahabe-i kiramın eşleri, ne tabi'in, tebe-i tabi'in, fukaha-i izam, ulema-i kiram, bunların hiçbirisinin ne kendileri ne eşleri bu meseleyi tartışma konusu yaptılar. Tarih boyunca da bizim hiç böyle bir meselemiz olmadı. Ne zaman ki Tanzimat'la birlikte Osmanlı batıya açıldı, o dönem aynı zamanda İslam coğrafyasının batılılar tarafından işgallere uğradığı dönemdir aynı zamanda. 18, 19, 20. asırlar.
Hindistan öyleyse.
Hindistan'ın işgali, Mısır'ın işgali vesaire. İşte o tarihlerden sonra biz bazı şeyleri mesele edindik, problem olarak gördük ve tartışmaya başladık. Daha doğrusu bunlar bize gösterildi böyle. Bakın şunlar problemdir. Ey Müslümanlar, bunları fark edin ve tartışın diye dışarıdan birileri bizi uyardı sanki. Bu uyaranlar kimlerdi, niye yaptılar bu uyarıyı? Ve biz bu uyarıyı tartışmak yerine, bu uyarının kaynağını tartışmak yerine, tabirimi bu hoş görsün bizi dinleyenler, bu meselelerin üzerine balıklama atladık ve tartışmaya başladık. O gün bugündür tartışıyoruz. Çözebildik mi, bir yere gidebildik mi bilmiyorum. Tarih gösterecek, zaman gösterecek. Ama bize bunu tartıştıranlar ümmeti Muhammed'in dostları değil.
Evet.
Müslümanların dostları değil. Tarih boyunca ümmeti Muhammed'le meselesi olmuş, problemi olmuş, çatışmış çevreler.
Hocam yani bir cümle geldi. Söylemek
evet,
istiyorum.
Lütfen.
Yani bu konuyu çözebildik mi bilmiyorum ama dediniz. Çözüldüğümüz gerçek hocam yani.
Biz çözüldük.
Çözemedik ama çözüldük yani.
Eyvallah.
O bir gerçek
eyvallah.
Yani. Yani. Çözüldük yani net.
Eyvallah.
Verilen istatistiklere baktığımız zaman boşanma oranlarıdır, tek ebeveynliliğe geçiştir. Yani şu anda Batı'nın derdi olan, başına dert olan, tek ebeveynlilik, çocukların eksik yetişmesi gibi konular çözüldük yani. O bir gerçek. Çözebildik mi bilmiyorum ama çözüldük yani. Evet hocam.
Biz çözüldük. Doğru. Allah razı olsun. Peki bu meseleleri tartışmamızı isteyenler ne istiyorlar bizden? Evet. Yani İslam ümmeti geri kaldı, ilerlesin efendim, gelişimini tamamlasın. Kadınların bir takım hakları, hukukları çiğnendi tarih boyunca Müslümanlar tarafından. Bunları yeri yerine iade edelim filan gibi bir hüsnü niyet mi var burada? Böyle bir samimiyet, iyi niyet mi var? Yoksa Müslümanları kendilerine benzetme arzusu başta olmak üzere sizin tabirinizle Müslümanları çözme ideali, hedefi, amacı mı var? Evet, bu çok yerinde oldu bu tabir. Allah razı olsun. Bunlar Müslümanları çözmek için, Müslümanların kaynaklarıyla ilişkilerini zedelemek için, yıpratmak için ve Müslümanları kimlik krizine, bunalımına uğratmak için oluşturulmuş problemler. Bunlar kurgulanmış problemler.
Çok önemli hocam yani.
Evet, kurgulanmış problem bunlar. Batı kendi içerisinde bir kısım dönemler, devirler geçirdi. O daha belki programlarda da konuştuk. O dönemler içerisinde kadın cadı olarak görüldü, şeytan olarak görüldü, taşlandı, kovuldu, sömürüldü, ezildi. Efendim, bütün bunlar neticesinde bunların önemlice bir kısmı Hristiyanlık tarafından ortaya sürülmüş problemlerdir, onu söyleyelim. Yani Hristiyanlık, kilise kadın hakkında son derece çirkin, son derece yanlış, fıtrata da aykırı, insanlığa da aykırı bir imaj, bir düşünce oluşturdu ve bu büyük ölçüde topluma yayıldı. Sonra bu toplumun zaten pagan kökleri var, putperest, inançsız kökleri var. O köklerde de kadın çok sağlam bir yerde değil. Bu ikisi birleşince kadın tarih boyunca Batı'da cadı olarak görüldü. İnsan olarak değer verilmedi. Tıpkı cahiliye Araplarında olduğu gibi kız çocuğu olan bunu problem edindi, bunu hazmedemedi. Veya kadın toplumda herhangi bir meseleyi kendisine danışılan, çözülen bir insan olmaktan öte erkeklerin işlerini, ihtiyaçlarını giderdiği ölçüde kıymet bulan, bunun dışında herhangi bir söz hakkı, hayat hakkı vesairesi olmayan ikinci, üçüncü, beşinci sınıf bir varlık olarak hayatını sürdürdü. Geçen programlarımızdan birinde söylemiştim, tekrar edeyim. Kadına seçme ve seçilme hakkı Batı'da, o anlı şanlı batılı ülkelerde 20. asırdan önce verilmiş değil. Yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de 1930'lu yıllardır kadının oy kullanma hakkı, seçme seçilme hakkı 1930'lu yıllardır. Şimdi bizim bu meseleleri Batı'nın yüzüne bir ayna tutmak şeklinde gündeme getirmemiz gerekirken, Batı bizim geçmişimizde olmayan bir kısım şeyleri oldurarak efendim bize bizim kendi geçmişimiz hakkında bir fikir tedarik ederek, bakın sizin geçmişiniz aslında şudur diyerek bize bir tarih kurguladılar. Efendim biz de ona inandık. Biz geçmişimizde kadını horlamışız, aşağılamışız, itmişiz, kalkmışız, insan muamelesi göstermemişiz. Efendim, dolayısıyla bugün gelinen noktada batılının kadına bakışı neyse bu mutlak bakış açısı budur. Hangi din mensubu olursanız olun, kadına böyle bakmak zorundasınız dediler bize. Biz de bunu tamam dedik, ya böyleymiş. Kafası modernleşmiş Müslümanlarımız veya imanı zayıf olan Müslümanlar dediler ki, ya evet böyleymiş, biz kadını aşağıladık, horladık. Ataerkil zaman dilimlerinde, tarım toplumlarında kadın ikinci sınıftı, itildi, kakıldı, biz de yaptık bunu. Ama şimdi artık insanlık gelişti, ilerledi. Kadına da hakkını verdi, hayvana da hakkını verdi, çocuğa da hakkını verdi. Dolayısıyla artık bu nokta ideal bir noktadır. Bu her din mensubu, kim, hangi din olursa olsun, her din mensubu bu noktaya gelmek zorundadır. Burada bir parantez açalım. Bu modernite rüzgarı, din, milliyet, ırk, dil, kültür vesaire tanımayan ve girdiği yeri kendisine benzeten bu modernleştirme rüzgarı Ortodoks Yahudileri hiçbir şekilde etkilemiyor.
Evet. Onlar durduğu yerde duruyor hocam.
Bunlar durduğu yerde duruyor. Ve durduğu yerde durarak dünyayı yönetiyor bunlar. Şimdi bir Yahudi'ye bunlar, halk tabiriyle söyleyeceğim, kusuruma bakmayın, vız gelip tırıs gidiyor. Ortodoks Yahudiler için.
Etkilemiyor herhalde.
Hiçbir şekilde etkilemiyor. Adam kendi kıyafetini giymeye devam ediyor.
Tanımını yapmış.
Ondan çocuğunu abi öyle yetiştiriyor. Efendim, modern dünyanın hiçbir değer yargısı onu hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. O kendi dünyasına, kendi inancına, kendi hedefine bakıyor.
Ve yaşayabiliyor yani o şekilde.
Tabii ki yaşıyor.
Ve bizi yönetiyor yani.
Elbette. Bu İsrail'de de böyle. Dünyanın diğer bölgelerinde de böyle. Siz de gidiyorsunuz batıya.
Evet hocam.
O Yahudilerin yaşadığı mahallelere gitmişsinizdir.
Kendine özgün hocam.
Hiçbir şekilde etkilenmiyor. Hiçbir şekilde. O zülüfleri şuradan yan taraftan ta omuzlarına kadar sarkıyor. Simsiyah kıyafetler, başlarında simsiyah fötür şapkalar. Çocukları da öyle, kendileri de öyle.
Kıyafetleri bile değişmiyor.
Kadınlarının kıyafeti pür mütesettir yani.
Evet.
Hiçbir şekilde etkilenmiyorlar bundan. Demek istediğim şu ki, bir Yahudinin kendi dinine bağlılığını bugün ümmeti Muhammed'in önemli bir kesimi gösteremez hale geldi. Onlar kendi batıl inançlarına bu şekilde sımsıkı sarılıyorlar. Biz kendi hak inancımıza, kültürümüze, kimliğimize, kaynaklarımıza onlar kadar samimane, onlar kadar candan bağlanamıyoruz.
Evet.
Bu da bir ibretlik bir şeydir hakikaten. Yani. Evet, demek ki birileri bize bunu tartıştırmak istiyor. Birileri bizim kimliğimizi, Müslümanlığımızı, kaynağımıza bakışımızı dönüştürmek istiyor. Bunu da büyük ölçüde kadın üzerinden yapıyor.
Evet.
Şimdi bu meseleleri sağlıklı bir zemine oturtarak nasıl tartışabiliriz? Evvela şunu söyleyelim. İslam'da herhangi bir insan bir diğerine hak ya da özgürlük ya da sorumluluk veremez, yükleyemez. Haklar ve sorumluluklar insanı yaratan tarafından verilir, yüklenir, alınır. Bunun hesabı da sorulur.
Evet.
Allah Teala erkeği erkek olarak yaratmış, ona bir takım mükellefiyetler yüklemiş.
Evet.
Erkek bunu yerine getirdiği ölçüde sorumluluktan kurtulur ve hesabını kolay verir.
Evet.
Eğer erkek bu hak ve sorumlulukları tecavüz ederse, haklarını efendim istismar ederse veya sorumluluklarını hafife alırsa, gevşetirse, bunun hesabını Allah Teala'ya verir. Elbette burada da bir hesap vardır.
Dünyevi bir cezası.
Dünyevi bir cezası bunun fıkıhta, hukukta, İslam hukukunda vardır. Bir erkek çocuğuna karşı, hanımına karşı, aile fertlerine karşı, ana babasına karşı sorumlulukları, yükümlülükleri bellidir. Bunları yerine getirmezse mahkemeye gidersiniz, kadı efendiye gidersiniz. Hesabını o sorar. Aynı şekilde Cenab-ı Hak kadına da bir kısım haklar ve sorumluluklar yüklemiş.
Evet.
Kadın da bunları ihmal ettiğinde, gevşettiğinde ya da istismar ettiğinde kadından da sorulur. Hem dünyada sorulur, hem ahirette sorulur. Bu haklar ve sorumluluklar neye göre verilir? Kim verir, neye göre verir? Allah Teala verir. Neye göre verir? Fıtratımıza göre verir. O zulmetmez. Kadına da zulmetmez.
Adalet prensibi
zulmetmez. Yarattığı hiçbir varlığa zulmetmez. Dolayısıyla Allah Teala'nın kadın üzerine çizdiği kırmızı çizgiler neyse, muradı odur. Kadının fıtratı odur. Yapması gereken odur. Erkek üzerine çizdiği kırmızı çizgiler neyse, muradı odur. Efendim,
yapması gereken,
erkeğin sorumluluğu odur, yapması gereken odur. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bunlar ilahi vahiy ile belirlenmiş şeylerdir. Haklarda, sorumluluklarda. Şimdi bir kimse, bakın şimdi buradan size bir ayet-i kerime okuyayım örnek olarak. Nisa suresinin 34. ayeti. Er-ricalu kavvamun ale'n-nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah Teala'nın bir kısmını bir kısmına üstün kılmış olmasına bağlı olarak erkekler kadınlar üzerinde koruyup kollayıcıdır, kavvamdır.
Kavvam.
Evet. Ve bima enfaku min envalihim. Ayrıca erkekler kadınlara mallarından da infakta bulunuyorlar. İşte mehir veriyorlar, efendime söyleyeyim.
Onların
ayrıldıklarında nafaka veriyorlar vesaire. Bunlar erkeklerin sorumluluğu. Cenab-ı Hak buraya işaret buyuruyor. Dolayısıyla erkekler kadınlar üzerine gözetici, koruyucu, kollayıcı kılınmıştır. Fessalihatu qanitatun. Saliha kadınlar itaatkar olanlardır.
Evet.
Hafizatun lil gaybi bima hafizallahu. Ve onlar Allah Teala'nın kendilerini koruması dolayısıyla gaybı korurlar. Gaybı korurlar derken burada kocalarının kendilerine emanet ettiği şeyleri onların yokluğunda korurlar, muhafaza ederler anlamındadır. İşte evidir, çoluk çocuğudur, namusudur vesaire. Bunları korurlar. Sonra
iffet başta olmak üzere. Evet.
Evet. Vellati tehafune nuşuzehunne. Erkeklere hitap ediyor şimdi Cenab-ı Hak. Serkeşlik etmelerinden, haddi aşmalarından, efendim, baş kaldırmalarından endişe ettiğiniz kadınlar. Fe'izuhunne. Onlara öğüt verin. Ya bir kadın böyle yaparsa eşine, erkek ona önce nasihat edecek. Bu yaptığın doğru değil, yapma. İşte hududullah var, hukukullah var. Karı kocanın üzerlerinde birbirlerine hakları var, hukukları var. Bunu yapma, bu yaptığın doğru değil diyecek. Tatlı tatlı nasihat edecek. Sonra vehcuruhunne fil madaci. Eğer bu fayda vermezse o zaman yataklarınızı ayırın. Ayrı yatın. Efendim, vadribuhunne. Bu da fayda vermezse onları dövün. فَاِنْ اَتَعْنَكُمْ. Eğer onlar size itaat ederlerse فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Artık onlar için, onların aleyhine, onları ezmek için, onları ufalamak için, rencide etmek için bir yol aramayın, bir bahane aramayın. O öfkenizi yutun, kırgınlığınızı unutun. Artık onlara üstüne üstüne gitmek için bir vesile, bir bahane aramayın.
Artık tanıyorsunuz yani.
Evet. Onlar çünkü itaat ettiler. Yaptıklarının kötü olduğunu, yanlış olduğunu anladılar. Siz de artık üstlerine gitmeyin. Efendim, innallâhe kâne aliyyen kebîrâ. Allah Teala hiç şüphesiz çok yücedir, çok büyüktür. Şimdi bu ayeti kerimede üzerinde duracağız bunun, Hidayet Bey. Her bir fıkrası üzerinde detaylı olarak duracağız.
Bu ayet en temel serlevha. Evet.
Evet.
Nisa burada, 34.
Evet.
Nisa suresi dinleyenlerimiz,
34. ayet.
Nisa suresi 34. ayet üzerine,
evet,
duracağız. Bilginiz olsun. Evet.
Şimdi burada bu noktada benim bu ayet üzerinde bir noktaya dikkat çekmek için gündeme getirdim. Şu aşamada. O da eğer onların nüşuzundan endişe ederseniz kısmı. Efendim. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. Baş kaldırmalarından, huysuzluk etmelerinden, serkeşlik etmelerinden endişe ederseniz, korkarsanız şunları yapın aşamalı olarak. Demek ki kadında bir baş kaldırma olsa, eşine karşı bir
itaatsizlik
olsa, bir serkeşlik olsa, onu saymıyor, dinlemiyor, hafife alıyor, küçümsüyor, tahkir ediyor. Efendim, böyle bir durum olursa şunları yapın. Kadından nüşuz sadır olursa erkek bunları yapacak. Şimdi aynı surenin, Hidayet Bey, 128. ayeti.
Evet.
Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve in imraatun khafet min ba'liha nüşuzen. Eğer bir kadın kocasının nüşuzundan endişe ederse.
Evet, nüşuz.
Bu defa nüşuz kocada.
Sadece erkekte değil yani.
Evet. Kadında değil sadece. Erkek de nüşuz edebilir yani. Serkeşlik eder, tahkir eder, hakaret eder, haddini aşar. Buradaki hakikaten haddini aşmaktır yani.
Evet.
Peki bu durumda kadın ne yapacak? Ve in imraatun khafet min baliha nüşuzen.
Evet.
Eğer kadın kocasının nüşuzundan endişe ederse.
Kötü muamelesinden.
Kötü muamele diyelim, evet. Ne yapacak? Ev i'radan. Veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, ilgisini kesecek kocası ondan mesela.
Evli olduğu halde evliymiş gibi davranmayacak.
Davranmayacak. Sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmeyecek. İlgisini, muhabbetini esirgeyecek. Böyle bir şey olursa ki demek ki bundan nüşuzun
bundan
bir kısmı.
Endişe ederse kadın.
Kadın bundan endişe eder.
Bundan korkarsa.
Evet. Yani. Ne yapacak? فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحًا.
Evet.
Burada yani erkek kadının nüşuzundan endişe ettiğinde önce nasihat edecek, sonra yatağını ayıracak, sonra dövecek. Onu, buyuran Cenab-ı Hak. Evet. Burada erkeğin nüşuz etmesinden endişesi durumunda kadının ne yapacaklarını
anlatıyor,
açıklıyor ve buyuruyor ki kocasının nüşuzundan veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse kadın فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا, ikisi üzerine bir vebal yoktur. Ne yapmalarında? اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحًا, aralarını sulh ederek, barış yaparak, efendim uzlaşarak aralarını düzeltmeleri konusunda onlara bir günah yok.
Bir barış anlaşması yapıyorlar.
Evet.
Sulh yapıyorlar.
Şimdi bakın, burada erkek nüşuzla efendim teşebbüs ettiğinde kadın yatağını ayıracak, dövecek, kızacak, vuracak diye bir yaptırım yok.
Sulh yapacak.
Sulh yapacak.
Madem böyle böyle yapıyorsun,
evet,
benim de isteklerim var, şundan şundan.
Aynen.
Gel anlaşalım, evet, herkes bu kurallara uysun gibi bir kadının sulh yapma hakkı var.
Aynen öyle. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve sulhu hayrun. Sulhu tercih ederseniz bu ikiniz için de hayırlıdır.
Boşanmayı değil de burada değil mi hocam? Evet. Boşanmaya işaret var. Yani tamam, birbirinizi koparmayı değil ama.
Evet, sulh olun.
Sulhu anlaşılır.
Sulh olun. Sulh yapın. Bunu tercih edin. Efendim. Ve uhtiretil enfusu şuhha. Nefisler kıskançlığa çok hazırdır. Yani hemen ilk adımda böyle bir problem çıktığında, arıza çıktığında,
evet,
kişiler nefsani davranabilir. Cenab-ı Hak dikkatimizi buraya çekiyor. Kadınların dikkatini buraya çekiyor.
Şuh kelimesini Türkçe'de de kullanıyor zaten.
Evet, evet.
Yani sadece cimrilik, başka birkaç çok olumsuz bir anlamda.
Kıskançlık var, cimrilik var.
Serkeşlik, egoistlik, evet, değil mi hocam? Bencillik.
Evet, evet, efendime söyleyeyim. Ve in tuhsinu ve tettekû. Eğer muhsinlere yaraşır bir şekilde davranırsanız, iyiliği iyi, ihsan üzere davranırsanız ve ittika ederseniz, takvaya uygun davranırsanız fe innallâhe kâne bimâ ta'malûne habîrâ, bilin ki Allah Teala yaptıklarınızdan hiç şüphe yok, haberdardır. Şimdi ilginç bir durum hakikaten. Kadın nüşuz etmeye kalktığında erkeğe nasihat et, yatağını ayır, döv buyuran Cenab-ı Hak, nüşuz erkekten sadır olduğunda kadına sulh yolunu tut buyuruyor. Burada enteresan bir şey var. Hep söylüyoruz ya Hidayet Bey, ayet-i kerimeler üzerinde dururken hep iki katmanlı olarak durmak lazım. Mantuk ve mefhum. Şimdi dedik ki ayet-i kerimelerin bize anlattığı şeyler iki katmandır. Birisi ilk adımda ayeti okur okumaz anladığımız şeydir. İkincisi de ayetin belki nihai maksadıdır veya dikkatimizi çekmek istediği biraz daha derinlerdeki, biraz daha alt katmanlardaki maksadıdır, hedefidir.
Mantuk diyoruz değil mi hocam birisi?
Birincisi mantuk, ikincisi mefhum. Bu İki ayeti kerimedeki mantık açık, üzerinde konuştuk zaten. Kadının nüşuzu söz konusu olursa erkek şunları yapacak. Erkeğin nüşuzu söz konusu olunca sulh olacaklar, arayı bulacaklar, uzlaşacaklar ve sulh hayırdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani kadına, erkeğe kadının nüşuzu halinde tanıdığı yaptırımı tanımamış Cenab-ı Hak.
Evet.
Onun yerine sulhu önermiş.
Kadına başka, erkeğe başka öneriyor.
Evet. Evet.
Adalet.
Şimdi
tecellisi.
burada kadının ve erkeğin fıtratlarından bağımsız bir şekilde bu ayetleri anlayamayız.
Evet.
Yani bunları tarihseldir. Arap toplumu kadını böyle yapardı. En küçük bir hatasında döverdi, söverdi. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de buna bir kısım rötuşlar yaptı. O toplumun anca benimseyebileceği bir noktaya kadar getirebildi. Bu nokta nihai nokta değildir, bu nokta ideal nokta değildir. Modern toplumsal anlayış, modern insanın kadın erkek algısı daha ideal noktadır gibi bir tarihselci okuyuşla bu ayetleri tahrif edenlerin bu yaptığına iltifat etmeden ayet-i kerimelerdeki mantık ve mefhum seviyelerine dikkat ederek ayetleri anlamaya çalışmamız
lazım. Hocam yani burada şunu da söylemek gerekir. Yani herhangi bir internetten girsin aziz dinleyenlerimiz. Bakabilirler. Yani bu çok yapılan araştırmalar, şiddete uğrayan kadınlar da orana baktığımız zaman eğitim seviyesi yükseldikçe şiddet artıyor hocam. Yani şiddete uğrama da artıyor. Artık neden kaynaklanıyor bilinmiyor. Hani sadece
yönleri üzerinde
yani bu net
lazım.
Net hocam. Yani tabii, bugün günümüzde yapılan istatistikler de bunu gösteriyor yani. Hiçbir zaman öyle eğitim seviyesiyle veya geçmişteki köylülükle, kentlilikle doğru orantılı değil bunlar hocam yani. Kesinlikle. Yani bu günümüzdeki şeyler de bizim fotoğrafı önümüze koyuyor. Günümüzdeki yapılan istatistikler. Bunu da bu arada bir
Allah
söylemek icap eder.
Teşekkür ediyorum. Hocam. Önemli bir mesele gerçekten. Şimdi dedik ki mantık anlaşıldı. Mefhuma bakalım.
Evet.
Birinci ayette, 34. ayette, Nisa 34'te kadının nüşuzu bahis konusu olduğunda erkeğin yapması gereken şeyler 3 aşamada zikredilmiş. Bunlardan birincisi nasihat.
Evet.
Şimdi Er-ricalu kavvamun alen nisa ayeti kerimenin baş tarafından itibaren alırsak ele, efendim, erkekler kadınlar üzerinde koruyucu, gözetleyici, kollayıcıdır.
Kavvam.
Kavvamdır. Efendim, Allah Teala onları kadınlara üstün kılmış bazı noktalarda. Mesela kadının işte maddi sorumluluğu erkeğe ait vesaire. İşte bu aynı zamanda bir sorumluluk, bir yetkiyi de getiriyor.
Evet.
Nasıl ki kadının mali yükümlülüğü erkeğin boynundadır.
Tabii.
Bütün ihtiyaçlarını karşılayacak, mehrini verecek, boşandığında nafakasını verecek vesaire.
Hayat sürerken nafakasını sağlayacak.
Tabii ki bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatta işte fıkıh kitaplarında yazar, kadın çocuk doğurduğu zaman eğer emzirmek istemiyorsa çocuğunu, erkek ona bir bakıcı anne tutup ona emzirmek zorundadır. Bu noktada bile kadının bu ihtiyacını karşılamak zorundadır diye fıkıh kitaplarında hükümler var. Dolayısıyla kadının bütün ihtiyaçları, bütün efendim geçimi erkeğin
boynundadır,
onun sorumluluğundadır. Böyle olduğu için eğer kadından bütün bunlara rağmen herhangi bir işte hasbel beşer, herhangi bir itaatsizlik, herhangi bir nüşuz, serkeşlik, başkaldırı vesaire söz konusu olduğunda erkek ona nasihat edecek. Bak karıcığım diyecek. Nuru aynım. Gözümün nuru.
Evet.
Bak şöyle şöyle yaptın ama bu doğru bir şey değil. Şu sebeplerle bu yaptığın yanlış. Ona nasihat edecek. Unutur. Veya ne bileyim kafasını birileri çeler. Ve haktan adaletten sapar. Sapabilir hasbel beşer. Erkek nasihat edecek ona. O nasihat üzerine zaten kadın aklı başındaysa, olgun şuurlu bir insansa, şuurlu bir müminse yaptığı hatayı anlayacak ve vazgeçecek. Olmadı, o hatada devam etti, nüşuzuna devam etti. Efendim, sesini yükseltti, hakaret etti, tahkir etti, vurdu, kırdı, astı, kesti. O zaman erkeğe buyuruyor ki Cenab-ı Hak, yataklarınızı ayırın.
Hocam şimdi yatakları ayırmaya gelmeden önce bir kere biz erkek yetiştirirken nasihat edebilecek kabiliyette erkek yetiştirmemiz lazım.
Aa, elbette o arka yani, planı konuşacağız.
Yani o çok önemli.
Çok
yani.
Önemli
yani,
Allah razı
yani
olsun.
Yani gerçekten mesela şimdi öyle bir adam evleniyor, diyor ki benim din meselelerimi diyor kadın halletsin. Yani sen yani ona teslim ediyor. Beni namaza kaldır, bilmem ne yap.
Evet,
yani böyle böyle şey mi olur yani?
Olmaz.
Sen erkek bir numara orada zaten daha yatakta da gelecek. O bir numara orada da büyük değil hocam. Yani yetiştirdiğimiz erkek tipi maalesef o kavam özelliklere yani kavam özelliğinin birinci özelliği işte nasihat edebilecek altyapıya sahip olmak yani. Hani buna biraz
hiç şüphesiz.
Mutlaka
hiç
konuşacaksınız şüphesiz. Ama buraya biraz üzerine durmanızı arzu ediyoruz hocam yani.
O zaman şu aşamada konuşalım bunu.
Bu aşamada konuşalım. Evet.
Şimdi ayet-i kerimenin devamında saliha kadınlar itaatkar olanlardır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte tarihselciler, modernist bakış açısına sahip olanlar diyorlar ki işte bu cahil bırakılmış kadın, okumamış efendim, okutulmamış, bilerek cahil bırakılmış. Dolayısıyla sen cennete gitmek istiyorsan kocana itaatkar olacaksın diye telkin edilmiş. O da bunu kabul etmiş. İkinci sınıf varlık muamelesi görmeye razı olmuş. Bu işte cahiliye arabının kadını tam da görmek istediği yer burasıdır. Ayette bunu söylüyor falan derler. Şimdi burada şunu unutmayalım. Allah Teala bize ideal bir evlilikten bahsediyor. İdeal bir evlilikteki karı koca münasebetlerinden bahsediyor. Yani şöyle olabilir mesela. Böyle evlilikler vardır nitekim. Erkek cahildir. Veya bir biçimde yetersizdir. Akli melekeleri, işte Allah korusun bir kazaya uğramıştır, dumura uğramıştır, bir şey olmuştur. Veya bedensel bir engeli vardır.
Evet.
Bu durumda kadın erkeğin üzerine kavvam olur. Onun geçimini, bakımını, temizliğini vesairesini o üstlenir. Ya bu tür şeyler vardır.
Ama nadir olur.
Bunlar tabii yani ekstrem durumlardır. Burada Cenab-ı Hak bize kendi muradına uygun bir aile modeli içerisindeki eşler arasında ortaya çıkmış bir ekstrem durumdan bahsediyor. Bu demek değildir ki kadının erkeğe karşı hakkını müdafaa noktasında söylediği her söz nüşuzdur. Hayır. Olur, erkek de sapar, unutur, yanılır, hata yapar. Kadın ona hatırlatacak. Eşi olarak, kocası olarak, din kardeşi olarak hatırlatacak. Dolayısıyla buradaki nüşuz kadının vazifelerini aksatması, bunu bilerek yapması ve bunda ısrar etmesidir. Nüşuz.
Biz daha somut bir örnek verelim hocam. Mesela diyorsun ki falanca erkek veya falanca kimse bizim evimize girmesin diyorsunuz.
Evet.
Yani daha net.
Evet,
değil
evet,
mi hocam?
Evet.
Sokma, ben o adamdan rahatsız oluyorum.
Evet.
Çünkü hislerim onun eve girip çıkmasını istemiyorum. Baban değil, annen değil yani sonuçta.
Evet, evet, evet.
İlla onu alıyor eve mesela. Misafir olarak benim arkadaşım diyor, bilmem ne diyor. İşte burada tam bir nüşuz var.
Evet.
Değil mi hocam? Yani mesela daha somut bir örnek. Şimdi ben, işte benim akrabam diyor filan. Alma diyor mesela. Sen mecbur değilsin.
Evet.
Bakmakla yükümlü olduğun insanlar olabilir yani, ama bunu alma diyorsunuz ve inadına onu alıyor. İşte tam da burada bir nüşuz oluyor mu hocam?
Oluyor tabii.
Tam nüşuz oluyor yani. Evet hocam.
Yahut mesela erkek diyor ki israf yapma, savurganlık yapma. İşte diyelim ki söz gelimi bu nüşuz hangi durumlarda ortaya çıkar?
Daha netleştirirsek hocam daha iyi olur. Evet.
Şimdi diyelim ki hanımefendi marka giyinmekten hoşlanıyor. Erkeğin de durumu buna müsait değil. Gidip marka alıyor, pahalı elbiseler alıyor, olmadı bir daha alıyor filan mesela. Erkek diyor ki bunu yapma, durumumuz buna uygun değil. Şimdi borçlanıyoruz, ele güne karşı sıkıntıya giriyoruz. Asli ihtiyaçlarımızdan kesiyoruz. Şu oluyor, buyur, bunu yapma. Efendim, ama yapıyor. Yapmaya devam ediyor. İşte bu nüşuzdur.
Durum ortada olduğu halde değil mi?
Durum ortada olduğu halde bunu yapmaya devam ediyor.
Yani sen dibe vurman, bir erkeğin dibe vurmasını etkile şey yapmıyor. Yani
evet.
Zarar etsin. Yani erkek size diyor.
Beni ilgilendirmez. Diyor. Kocamdır. Baksın bana diyor. İhtiyaçlarımı karşılasın.
İnadına, evet.
Vazifesi o. Paylaşmıyor. Eşinin durumunu paylaşmıyor. Eşiyle birlikte bir hayat yürümeye yanaşmıyor. Kendisine bir alan çizmiş. O alan içinde eşinden bağımsız, eşine rağmen yürümeye çalışıyor. Efendim. Veya falan kimseyle görüşme. Bak falan komşudan bize zarar gelecek. Onunla görüşme. Falan yere gitme.
Evet.
Erkeğin bu tür meşru daire içerisinde bu tür şeyleri yapma hakkı var.
Mesela elbise var mesela. Çok hakikaten dikkat çekici elbiseler oluyor.
Evet,
bunu giyme yani. Giyme. Senin, çünkü bazı şeyleri mikro bir akılla belki kadın göremeyebilir yani. Çünkü evet. O onun eşidir. Yani bu tip şeyler nüşuza giriyor.
Evet. Evet. Bunu yapmakta ısrar ederse nüşuz ortaya çıkıyor. Şimdi ideal bir ailede erkek de kadın da rollerini bilen insanlar. Erkek de müttaki Allah'tan korkuyor. Kadın da müttaki Allah'tan. Böyle bir aileden bahsediyoruz. Şimdi bu tür hükümlerden hareketle efendim sabah akşam girip çıkıp karısını döven, karısına zulmeden tipler var mı? Var. Bu ayette ondan bahsetmiyoruz. Yani erkeğin hakkıdır tabii ki karısını dövecek. Böyle bir hüküm yok İslam'da. o dövme nüşuz şartına bağlı. Nüşuz varsa ve şu şu şu işler de olmuş da buna rağmen nüşuza devam etmişse, ki onun hükmünü de açacağız. Bu dövme nasıl bir dövmedir? Tabii, kafasını tabii. Gözünü yarmak mıdır? Hastanelik etmek midir? Azalarına zarar vermek midir? Nedir? Bunu da açacağız inşallah.
Cezaların psikososyal boyutları var hocam.
Evet.
Onlara tabii, gireceğiz tabii. Inşallah.
Tabii. Dolayısıyla burada böyle bir aileden bahsediyoruz. İkisi de sorumluluklarının, haklarının farkındalar. Efendim, erkek vazifesinde bir kusur yapmıyor. Ama kadın da hasbel beşer böyle bir durum olmuş. Bizi dinleyenler şöyle düşünmesin. Ya hep bu durum kadında mı olur? Bu arıza erkekte olmaz mı? Tabii ki olur. Erkekte de arıza olur. Onu da ayrıca konuşacağız. Şimdi bu ayet üzerinde kadına dönük yaptırımlar, nüşuz eden kadına dönük yaptırımlar bahis konusu olduğu için onu konuşuyoruz. Dolayısıyla bu erkek, sizin de belirttiğiniz gibi, böyle bir nüşuzla karşılaştığında eşine nasihat edecek olgunlukta olacak. Yani eşine nasıl nasihat eder bir insan? Eşinin duygularına, hatasını görmesini temin edecek biçimde samimiyetine hitap edecek. Efendim, onu sözlü olarak uyarıp ikna edecek, hatasından
dilinden anlayacak.
Dilinden anlayacak bir olgunlukta olacak bu erkek. Ve nasihat edecek. Bu aşamada zaten Allah'tan korkan kadın, mümine kadın yaptığı hatayı görecek. Tamam diyecek. Hakkını helal et. Ben bir hata yaptım. Orada biter.
Evet, ikinci aşamaya geçilmez.
İkinci yani. Aşamaya geçilmez. Bu çünkü ikinci veya üçüncü aşamaya nasıl geçilir? Bir evvelki aşama netice vermediği zaman.
Evet hocam.
Bu aşamaya geldik. Nasihatını yaptı erkek. Allah'tan korkan erkek. Nasihatını yaptı. Ama bu fayda etmedi.
Evet.
İkinci bir tedbir olarak biraz ileri boyutta, biraz daha sertlik dozu artırılmış bir tedbir olarak yatağını ayıracak. Şimdi bu eşiyle ayrı yataklarda eşi dargın olduğu için yatmak bir kadın için yeterince ders vericidir. Yani eşim benim bir hatamı gördü, beni uyardı, efendim buna rağmen ben yapmadım, şimdi yataklara ayrıldı, bu işin sonu iyiye gitmiyor diye düşünecek, buradan ders çıkartacak.
Evet hocam.
Efendim, demek ki bunun yatağını ayırma meselesinin kadın üzerinde bırakacağı etki erkek üzerinde bırakacağı etkiden daha fazladır ki Cenab-ı Hak burada bu hükmü koymuş.
Erkeğe veriyor bunu. Evet.
Evet. Yani şüphesiz erkek de bundan etkilenecek. Eşinden ayrı yatmak, battaniyeyi yastığı alıp salonda yatmak, erkeğe de giran gelecek, ağır gelecek. Ama kadına daha ağır geliyor olmalıdır ki Cenab-ı Hak burada kadının fıtratına dönük onun hatasını görmesini amaçlayan bu tedbiri buraya koymuş.
Bir tedbiri koymuş.
Evet. Şimdi bu da olmadı. Kadın gene tınmadı, gene şey yapmadı, üstüne alınmadı ve o arızayı devam ettirdi. O zaman üçüncü aşama gelecek. Nedir o? Fedribuhunne. Onları dövün.
Bunun üzerine biraz durmamız lazım değil mi hocam?
Evet, şüphesiz.
Vaktimiz de doldu, ne yapacağız?
Doldu, bir sonraki programa bırakalım.
İnşallah bu kadının dövülme meselesi ayetlerin. Evet. Hakikaten tam oraya geldik, hassas bir konu. Kısa bir şeyde de bitirmeyelim hocam inşallah.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, inşallah biz günümüz kadın meseleleri, kadın erkek ilişkileri, evlilik ilişkileri, kadının görevleri, erkeklerin görevleri çerçevesini inşallah Nisa 34 ile 128 mukayesesiyle okumaya devam edeceğiz. İnşallah. Kıymetli hocamızı inşallah bir sonraki programda tekrar bekliyoruz. İnşallah. Bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun.